11. dizin sayfa 271. 23. kısım ses. New York'ta bulunamazsa büyük bir olasılıkla yoktur. Cal Dexter bir kereste atölyesinde oturma odasını hemen tamamen dolduran kontrplak tablolu portatif bir masa inşa etti. Sanat malzemesi satan dükkanlar ona denizle karayı 10 farklı tonda yaratması için gerekli boyaları sağladılar. Kumaş dükkanlarının sağladığı yeşil çuhalar ise tarlalarla kırları oluşturdular. Tahta oyun blokları düzinelerce ev ve ambar için kullanıldı. Başka dükkanlar ise balsa tahtası, zamp, tuğla, duvar, kapı ve pencere çıkartmaları sağladılar. Kaçağın yarım adanın ucundaki evi bir oyuncakçı dükkanından alınmış legolarla oluşturulurken, manzaranın kalan kısmı ise model demiryolu meraklılarına hitap eden sihirli bir depodan geldi. Model demiryolu meraklıları tepelerle vadileri, geçitleriyle tünelleri, çiftliklerle otlayan hayvanlarıyla komple manzaralar isterler. Dexter 3 günün içinde masanın üstüne bütün çiftliği biçimlendirmişti. Tek göremediği havadaki kamerasının görüşü dışında kalanlardı. Bu bit uzakları, gizli tehlikeler, çalışma gücü, güvenlik kilitleri, kapılardaki zincirler, özel ordunun toplam kuvvetiyle donanımları ve binaların içiydi. Uzun bir listeydi bu ve soruların çoğu günler sürecek sabırlı bir gözlemle yanıtlanabilirdi. Buna rağmen çiftliğe nasıl gireceğine, savaş planına ve nasıl çıkacağına karar vermişti. Tekrar alışverişe çıktı. Çizmeler, yağmur ormanı giysileri, tayınlar, kesici aletler, dünyanın en güçlü dürbünü, yeni bir cep telefonu. Doldurduğu omuz torbası çok geçmeden 40 kiloya yakın çekmeye başladı. Daha başka şeylere de ihtiyaç vardı. Bazıları için eyalet dışına çıkıp Amerika'nın daha esnek yasaları olan yerlerine gitmek, daha başkaları için yer altına inmek zorunda kaldı. Daha başka şeyler yasaldı ama yine de insanlar tarafından hoş karşılanmıyordu. 10 Ağustos'ta hazırdı. İlk kimliği de öyle. Bir dakikan var mı Paul? Kevin McBride'ın köylü suratı kapının dışında belirdi. Devereaux'da içeri girmesini işaret etti. Yardımcısı Güney Amerika'nın doğuda Venezuela'dan Fransız Guyana'sına kadar uzanan kuzey kıyısının büyük ölçekli bir haritasını beraberinde getirmişti. Bunu yaydı ve Comini ile Maroni nehirleri arasındaki üçgene dokundu. San Martin Cumhuriyeti'ne. McBride karayoluyla ülkeye gireceğini düşünüyorum dedi. Hava yolunu ele alın. Biricik havaalanı San Martin City'de, o da ufak. Günde iki uçak iniyor, onlar da doğuda Cayenne'den veya batıdaki Paramaribo'dan mahalli uçaklar. Parmağını Fransız Guyana'sıyla Surinam'ın başkentlerinin üzerine bastırdı. Politik açıdan o kadar berbat bir yer ki pek az iş adamı geliyor, turistler ise hiç gelmiyor. Adamımız beyaz tenli bir Amerikalı. Dosyadan ve ölmeden önce charter pilotunun verdiği tariften yaklaşık boyuyla vücut yapısını biliyoruz. Albay Moreno'nun haydutları uçaktan indiği anda onu enselerler. Dahası geçerli bir vizesinin olması gerekir. Bu da San Martin'in biricik iki konsolosluğunu Paramaribo ile Caracas'takini ziyaret etmesi anlamına geliyor. Hava yoluyla ülkeye girmeye deneyeceğini sanmıyorum. Orasını tartışacak değilim ama öyle de olsa Moreno orasını gece ve gündüz kontrol altında tutmalı. Özel bir uçakla gelmeyi deneyebilir diye uyardı Devereaux. Onu bu konuda bilgilendiririm. Sırada deniz var. Limanda tek. San Martin City. Oraya hiçbir turist teknesi yanaşmamıştır. Sadece şilepler gelir. Onlar da sayıca fazla değil. Mürettebat İngiliz Hindistanından, Filipinli ya da Melez. Tayfa ya da yolcu gibi gelmeye çalışsa adamımız hemen göze çarpar. Şişirilebilir bir botla denizden de gelebilir. Mümkün ama o takdirde botun Fransız Guyana'sı veya Surinam'dan kiralanmış ya da satın alınmış olması gerekir. Ya da kaptanına bu iş için rüşvet verdiği bir şilepten açık denize bırakılabilir. Kıyının 20 mil açığından motoru çalıştırarak gelebilir. Sonra da botu havasını boşaltıp delebilir ve batırabilir. Peki sonra? Evet sonra diye mırıldandı Devereaux. Donanıma ihtiyacı olacaktır hem de yüklüce. Nerede karaya çıkar? San Martin kıyısı boyunca Bahia dışında kumsal yoktur. Ama orası da zenginlerin villalarıyla dolu. Ağustos ayında hepsi dolu olur. Hepsinin de korumaları, gece bekçileri, köpekleri vardır. Üstelik kıyı Arap saçı gibi mangrovlarla sarılı. Bunların araları ise yılanlar ve timsahlarla kaynar. Adam bunların arasından nasıl geçsin? Doğu batı ana yoluna ulaşsa bile ya sonrası? Bir yeşil bereli dahi bunu başaramaz sanırım. Denizden gelip doğrudan dostumuzun yarım adasına çıkamaz mı? Hayır Paul, bu mümkün değil. Yarım adanın deniz yanı dik yarlar ve bunları döven dev dalgalarla çevrili. Kramponlarla yarı çıksa bile bu kez köpekler gürültüyü duyar ve hakkından gelirler. Öyleyse karadan gelecek demektir. Acaba ülkenin hangi ucundan? McBride işaret etmek için yine parmağını kullandı. Sanırım batıdan, Surinam'dan. Feribotla Combini nehrini aşar, sahte belgelerle ve dört tekerlekli bir araçla San Martin sınır karakoluna gelir. Bu takdirde bir de San Martin vizesine ihtiyacı var Kevin. O vizeyi alması için de ülkenin iki konsolosluğundan birinin bulunduğu Surinam ideal. Bana kalırsa arabasını ve vizesini elde etmesi için en mantıklı yer orası. Öyleyse planın nedir? Burada Washington'daki Surinam elçiliği ile Miami'deki konsolosluk. Surinam'a girmek için de bir vizesinin olması lazım. Her ikisini de alarm durumuna geçirip bir hafta geriye gitmelerini ve bir ziyaretçi vizesi için o tarihten sonra yapılmış bütün başvuruları bana iletmesini isteyeceğim. Sonra da Dışişleri Bakanlığı'nın pasaport dairesiyle bir karşılaştırma yapacağım. Gördüğüm kadarıyla bütün yumurtalarını tek bir sepete koyuyorsun Kevin. Sayılmaz. Albay Moreno'yla Ojos Negro'ları doğu sınırını, havaalanını, dokları ve kıyıyı denetim altında tutabilir. Ama ben davetsiz konuğumuzun çok mantıklı olarak donanımıyla birlikte arabayla Surinam'dan San Martin'e geleceği teorimde ısrar ediyorum. En kalabalık geçit zaten orası. Devereaux McBride'ın arada İspanyolca kelimeler yuvarlama denemesine gülümsedi. San Martin gizli polisleri gözlerinde kara gözlükleriyle San Martin rençberlerine dehşet saçlıkları için kara gözler diye biliniyorlardı. Devereaux o yöne akan Amerikan yardımını düşündü. Surinam elçiliğinin onlarla %100 işbirliği yapacağına emindi. Tamam fikrini beğendim, acele faaliyete geç. McBride durakladı. Demek bir zaman sınırımız var öyle mi patron? Zamanımız düşündüğünden bile az. Delaware'in Wilmington Limanı Amerika'nın doğu kıyısındakilerin en kalabalıklarından ve işleklerinden biridir. Nehirden Atlantik'e yönelen uzun Delaware körfezinin yukarısında kilometrelerce korumalı su vardır. Burası büyük okyanus gemileri dışında binlerce küçük kosteri de barındırır. Karayip kıyısı gemi ve taşımacılık şirketi bu gibi küçükçe gemiler için kargo işleri ayarlayan bir acentelikti. Dolayısıyla Bay Ronald Proctor'ın ziyareti garip karşılanmadı. Adam nazik, sempatik ve inandırıcıydı. Kiralık kamyoneti de kasasındaki sandıkla şirketin hemen dışında bekliyordu. Müşteriyle ilgilenen memurun onun doğruyu söylemediğinden şüphelenmesi için bir neden yoktu. Özellikle de yanınızda belgeleriniz var mı efendim diye sorduğunda müşterinin gerekli evrağı uzatması üzerine. Pasaportu kusursuz olmakla birlikte diplomatik bir pasaporttu. Dışişleri Bakanlığı'nın ekli mektuplarıyla seyahat belgeleri, profesyonel bir Amerikalı diplomat olan Ronald Proctor'ın ülkesinin Paramaribo, Surinam'daki elçiliğinde görevlendirildiğini kanıtlıyordu. Tabii ki bedelsiz bir kargo ayrıcalığımız var ama karımın seyahatlerimizde ıvır zıvır toplama merakı yüzünden korkarım limiti aşan küçük bir sandığımız var. Kadınların nasıl olduklarını siz de bilirsiniz. Tanrım, nasıl hırdavat topluyorlar? Memur, bunu bana mı soruyorsunuz dedi. Pek az şey yabancılar arasında karıları konusunda dertleşmek kadar kolay bağ kuramaz. Memur devam etti. İki gün sonra Miami, Caracas ve Parbo yönünde yola çıkacak bir şilebimiz var. Surinam'ın başkentine daha yaygın ve kısa adını vermişti. Sevkiyat konusunda anlaşmaya varıldı ve ücret ödendi. Sandık deniz yoluyla taşınacak ve iki gün sonra ayın 20'sinde Parbo doklarındaki bir gümrük antreposunda olacaktı. Diplomatik bir kargo olması nedeniyle Bay Proctor onu almaya geldiği zaman gümrük resmi ödemeyecekti. Washington'daki Surinam elçiliği Connecticut Caddesi 4301 numaradadır. Kevin McBride CIA'in yüksek düzeyde memur kimliğini orada gösterdi ve vize bölümünün başındaki görevlinin karşısına oturdu. Burası Washington'daki en işlek diplomatik büro olmadığından bütün vize başvurularına bir tek memur bakıyordu. CIA'in adamı, onun uyuşturucu işi yaptığına ve teröristlerle bağlantısının olduğuna inanıyoruz dedi. Öyle ya da böyle, şüpheli bir şahsiyet. Adının önemi yok. Başvuracak olursa nasılsa sahte bir kimlik kullanacaktır. Ama Guyana'ya sızmak ve Venezuela'daki dostlarıyla buluşmak için Surinam yolunu kullanacağına inanıyoruz. Memur, yanınızda onun bir fotoğrafı var mı diye sordu. McBride ne yazık ki henüz hayır dedi. Onun için buraya gelmesi durumunda bize yardımcı olacağınızı umut ediyoruz. Elimizde onun bir tanımı var. Masanın diğer yanına uzattığı kağıtta 50 yaş civarında 1.72 boylarında derli toplu, kaslı yapılı, mavi gözlü ve açık kumral saçlı bir adamın iki satırlık bir tanımı vardı. McBride önceki haftanın içinde yapılmış ve onanmış 19 Surinam'a vize başvurusunun fotokopileriyle oradan ayrıldı. 3 güne kalmadan bunların hepsi araştırılmış ve Dışişleri Bakanlığı'na havale edilmiş ayrıntılarıyla pasaport fotoğraflarının Surinam konsolosluğuna sunulanlarla eşleşen normal Amerikan vatandaşlarına ait olduğu saptanmıştı. Devereaux'un McBride'a ezberlemesini buyurduğu dosyalardaki gizemli intikam gönüllüsü ortaya çıkacak olsa bile henüz meydanda yoktu. İşin aslına bakılırsa McBride yanlış konsolosluktaydı. Surinam büyük değildir, hele zengin hiç değildir. Washington'la Miami'de artı Münih'te ama başkent Berlin'de değil ve eski sömürge imparatorluğu Hollanda'da konsoloslukları vardır. Bu konsoloslukların biri Lahey'de fakat daha büyüğü Amsterdam'da De Kuserstraat 11 numaralıdır. Ücreti Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenen Amelie Dijkstra adındaki Hollandalı hanım karşısında vize başvurusunda bulunan kişiye yardımcı olmaya çalışıyordu. İngiliz misiniz Bay Nash? Elindeki pasaportta Bay Henry Nash'in gerçekten İngiliz, mesleğinin de iş adamı olduğu yazılıydı. Bayan Dijkstra, Surinam'a yapacağın ziyaretin amacı nedir diye sordu. İngiliz şirketim yeni turizm imkanları, özellikle kıyılarda otel inşaatına uygun yerler arıyor dedi. Venezuela'ya geçmeden önce ülkenin Surinam'da ne gibi imkanlar olduğuna bakmak istiyorum. Hayatında Surinam'a hiç gitmemiş olan Hollandalı kadın, Turizm Bakanlığı'na bakmanız lazım dedi. Cal Dexter'ın o malarya sahili hakkında yaptığı araştırmalara bakılırsa, böylesi gerçeği görmezden gelen bir iyimserlik örneği olsa gerekti. Oraya varır varmaz benim yapmayı amaçladığım da bu hanımefendi. Schiphol havaalanında bekleyen son seferi bahane ederek 35 florini ödedi, vizesini aldı ve gitti. Uçağı gerçekte Londra'ya değil, New York'a uçuyordu. McBride tekrar güneye, Miami ve Surinam'a doğru yola çıktı. St. Martin'den yollanan bir otomobil onu Parbo havaalanında karşıladı ve doğuya Combini nehrindeki geçiş noktasına götürdü. Ona eşlik eden Ojos Negro'lar tereddüt etmeksizin arabayı kuyruğun başına geçirdiler, araba vapuruna el koydular ve San Martin kıyısına geçmek için hiçbir ücret ödetmediler. McBride geçiş sırasında turkuaz renkli denize karışmak üzere tembel tembel akan kahverengi suları seyretmek için arabadan indi. Ancak sivrisinek bulutuyla insanı ter içinde bırakan sıcak onu yine Mercedes'in içine ve klimanın serin havasına itti. Albay Moreno tarafından gönderilen gizli polisler böylesi bir aptallığa soğuk soğuk gülümsediler. Ama gözlüklerinin kara camlarının arkasında gözleri donuktu. Nehrin kıyısıyla St. Martin City arasında 60-70 kilometrelik tümsekli ve delik deşik bir eski sömürge yolu vardı. Yol her iki yanındaki ormanın içinden geçiyordu. Yolun solunda bir yerde orman bataklıklara, bataklıklar mangrove cehennemine ve sonunda ulaşılması imkansız gözüken denize yerini bırakıyordu. Sıkı balta görmemiş orman sağda kara işlerine uzanıyor, hafif yükselti kazanıyor, Combini ile Maroni'nin birleşik sularına ulaşıyor, daha sonra da Brezilya'ya geçiyordu. McBride bir adamın buralarda yarım kilometre sonra kaybolabileceğini düşünüyordu. Arada bir patikanın yoldan ayrılıp ormana girdiğini gördükçe büyük olasılıkla yola uzak olmayan bir köyde ya da çiftlikte son bulduğunu düşünüyordu. Yolun üstünde birkaç aracın yanından geçtiler. Çoğu nispeten varlıklı çiftçiler tarafından kullanılan kamyonetler veya yıpranmış Land Rover'lardı. Arada bir de yetiştirdiği ürünleri arka tekerleğin üstündeki bir sepette taşıyan bir bisikletliye rastlıyorlardı. Yol boyunca bir düzine kadar küçük köy vardı. San Martin köylüsünün önceki cumhuriyettekilerden farklı etnik tipi Washington'dan gelen adamın dikkatini çekti. Bunun bir nedeni vardı. Aşağı yukarı boş arazileri fetheden ve buralara yerleşmeye çalışan diğer tüm sömürgeci güçler çiftliklerini kurmuşlar ve buralarda çalışacak adam aramışlardı. Yerel indiyolar kendilerini neyin beklediğini hemen anlamışlar ve ormanın içinde sır olmuşlardı. Birçok sömürgeci Afrika'nın batı sahilinde sahip oldukları mülklerden Afrikalı köleler ithal etmişler ya da satın almışlardı. Bunların soyundan gelenler indiyolar ve beyazlarla genlerini karıştırarak modern halkları oluşturmuşlardı. Fakat İspanyol İmparatorluğu henüz tamamen yeni dünyaydı. Afrikalı değil. Ellerindeki siyah köle kaynakları fazla değildi. Ama milyonlarca topraksız Meksikalı köylü vardı. Yucatan'la İspanyol Guyanası arasındaki uzaklık ise çok daha azdı. McBride'ın Mercedes'in pencerelerinden yol kenarlarında gördüğü köylülerin çoğu güneşten ceviz kabuğu rengini almışlardı. Ama zenci değillerdi. Hatta henüz melez bile değillerdi. İspanyol asıllıydılar. San Martin'in bütün iş gücü hala genetik açıdan İspanyoldu. Hollandalılardan kaçan tek tük zenci köleler ise ormana girerek Bushnegger ya da orman zencisi olmuşlardı. Bulunmaları çok zordu, bulunduklarında da öldürücü olabiliyorlardı. Shakespeare'in Sezar'ı etrafında şişman adamlar görmek istediğini belirttiği zaman onların şen ve cana yakın olacaklarını varsayıyordu. Herhalde Albay Hernan Moreno'yu düşünmemişti. Parlak renkli cicili bicili giysili ve bol madalyalı Başkan Munoz'un bu son Muz Cumhuriyeti'nin başkenti arkasındaki tepede bulunan sarayında rahat yaşamasını sağlayan adam bir kara kurbağası kadar şişmandı ama hiç de şen değildi. İhanette bulunduklarından şüphelendiği veya bu gibi kimseler hakkında bilgi sahibi olduklarını tahmin ettiği insanlara yaptığı işkenceler ancak en karanlık köşelerde en kısık sesle fısıldaşılıyordu. Memleketin yukarı taraflarında bu gibi şeyler için bir yer olduğu ve oradan kimsenin sağ olarak dönmediği söyleniyordu. Arjantin'de Galtieri'nin gizli polisinin yaptığı gibi cesetleri denize atmak, hatta ter dökerek kazma kürekle mezar kazdırmak gerekli değildi. Ormana bırakılan çıplak bir beden ateş karıncalarını çekecekti. Ateş karıncalarının bir gecede yumuşak dokulara yapabileceklerini yapmak için doğanın aylara veya yıllara ihtiyacı vardı. Moreno Langley'in adamının geleceğini biliyordu. Ona yat kulübünde öğle yemeğini davet etti. Şehrin en iyi ve kesinlikle en seçme kulübüydü. Liman duvarının dibinde masmavi bir denize bakıyordu. Şöyle ki deniz rüzgarları arka sokakların kötü kokularını süpürmeyi başarmıştı. Gizli polis şefi amirinden farklı olarak gösterişten, üniformalardan, madalyalardan ve fiyakadan kaçınıyordu. Siyah bir gömlek ve siyah bir takım elbise yağ küpünden farksız bedenini sarmıştı. Çizgilerinde asaletin en küçük bir izi olsa hayatının sonlarındaki Orson Welles'a benzeyebilirdi. Ama yüzü daha çok Hermann Göring'ti, en azından CIA'in adamına göre. Bununla birlikte küçük ve yoksul ülke üzerinde mutlak bir hakimiyet kurmuştu ve McBride'ı sözünü kesmeden dinledi. San Martin'de bir sığınak arayan ve şimdi Moreno'nun da günün birinde sahip olmayı umduğu bir malikanede yaşayan Yugoslavyalı mülteci ile Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiyi biliyordu. Mültecinin muazzam servetini Başkan Munoz'a sığınak ve koruma için ödediği yıllık ücreti de biliyordu. Hoş bu korumayı gerçekten kendisi sağlıyordu ya. Bilmediği şey Washington bürokrasisinin en üst kademelerindeki birinin niçin mülteci ile despotu bir araya getirmeyi uygun gördüğüydü. Sırp malikanesini yaptırtmak için 5 milyon dolardan fazla para harcamıştı. Çiftliği için harcadığı miktar ise 10 milyon doları buluyordu. Böyle bir işi başarmak için getirilmesi gereken ithal malları harcadıkları bir yana, bu paranın yarısı San Martin'in içinde harcanmış, her kontrat karşılığında da Albay Moreno'ya yüklü bir pay ödenmişti. Moreno köle iş gücünü sağlamak ve bunların sayısını taze tutuklamalar, sürgünlerle daha da aşmak için belli bir ücret alıyordu. Hiçbir amelenin kaçmaması veya sağ olarak dönmemesi koşuluyla bu kazançlı ve güvenli bir düzenlemeydi. CIA'in adamının işbirliğini sağlamak için Moreno'ya fazla dil dökmesine gerek kalmadı. Vızıltıdan farksız bir sesle, "O adam San Martin'e adımını attığın elimde demektir," dedi. "Onu bir daha görmeyeceksiniz ama ondan kopardığım her bilgi kırıntısı size ulaştırılacaktır. Bu konuda sözüme güvenebilirsiniz." McBride nehirdeki geçiş noktasına ve Parbo'da bekleyen uçağa dönerken suratı bilinmeyen bu intikam gönüllüsünün üstlendiği misyonu düşünüyordu. Malikane çevresindeki koruma hatlarını ve başarısız olması durumunda ödeyeceği bedeli. Albay Moreno ile kara gözlü ıstırap eksperlerinin elinde onu bekleyen ölümü de düşündü. Ürperdi ama bu klimanın yaydığı soğuktan dolayı değildi. Modern teknolojinin mucizeleri sayesinde Calvin Dexter'ın ofis telefonuna bağlı telesekreterdeki mesajları toparlamak için Pennington'a dönmesi gerekmedi. Bu işi Brooklyn'deki herhangi bir umumi telefon kulübesinden de yapabilirdi. 15 Ağustos'ta da öyle yaptı. Mesaj demeti konuşan daha kendini tanıtmadan seslerinden tanıdığı kişilerdendi. Komşular, avukatlık bürosunun müşterileri, mahalli iş adamları. Çoğu ona tatilinde bol balık tutmasını diliyor, ne zaman işinin başına döneceğini soruyordu. Ama sondan bir önceki mesaj az daha telefonun aizesini elinden düşürmesine, kulübenin camının dışında akan trafiğe görmeyen gözlerle bakmasına neden oldu. Ahizeyi yerine bıraktıktan sonra kafasını toparlamak için bir saat yürüdü. Bu işin nasıl olduğunu, adıyla işini kimin sızdırdığını ve en önemlisi tanımadığı sesin bir dosta mı yoksa ona ihanet eden birine mi ait olduğunu kestirmek için yürüdüğü kadar kafasını patlattı. Ses sahibinin kim olduğunu belirtmiyordu. Kat kat kağıdın ötesinden geliyormuş gibi donuk ve tek düzeydi. Kısaca şunu söylüyordu. İntikam gönüllüsü dikkatli ol, geleceğini biliyorlar. ...24. kısım, sayfa 283. Plan. Profesör Medvers Watson yanından çıktığında Surinam konsolosu soluk soluğa kalmıştı. Öyle ki profesör az daha Kevin McBride için şehirdeki özel bir adrese yolladığı vize başvuruları listesine katmıyordu. Surinam'ı niçin ziyaret etmek istediği sorulduğunda profesör, Kallikore Maronensis diye gülümseyerek yanıtlamıştı. Konsolosun yüzünde bir anlam değişikliği olmamıştı. Onun şaşkınlığını gören Profesör Watson evrak çantasını karıştırmış ve Andrew Neild'ın şaheseri The Butterflies of Venezuela'yı ortaya çıkarmıştı. Biliyor musunuz orada görülmüş V tipi inanılır gibi değil. Böyle diyerek renkli kelebek fotoğraflarının dizili olduğu eserin bir sayfasını açmıştı. Oradaki kelebeklerin hepsi arka kanatlarındaki işaretlerde ufak tefek farklılıklar dışında konsolosa birbirinin eşi gibi gözüküyordu. Biliyorsunuz işte Limenetidian ailesinin bir üyesi, bir alt grubun adı. Charaxinae gibi. İkisinin de Nymphalidae'den türediklerini herhalde biliyorsunuzdur. Şaşkın konsolos kelebek ailesinin alt aile, tür ve alt tür gibi bölümleriyle ilgili bir dersi dinler buldu kendine. İyi de onları ne yapmak istiyorsunuz diye sordu. Profesör Medvers kitabı pat diye kapadı. Tabii ki fotoğraflarını çekmek efendim. Onları bulup fotoğraflarını çekmek. Görünüşe bakılırsa onları bir gören olmuş. Agrias Narcissus şimdiye kadar Hinterland'ınızdaki ormanlarda ender mi enderdi. Ama Kallikore Maronensis, işte onların fotoğrafı tarihe geçer. Onun için vakit kaybetmeden peşlerinden gitmem lazım. Biliyorsunuz sonbahar musonlarına fazla vakit kalmadı. Konsolos Amerikan pasaportuna baktı. Venezuela damgalarıyla doluydu. Brezilya ve Guyana için olanları da vardı. Smithsonian Enstitüsü'nün antetli kağıdına yazılmış mektubu açtı. Profesör Watson Entomoloji Dairesi Lepidoptera bölümünün baş tarafından hararetle tavsiye ediliyordu. Konsolos ağır ağır başını salladı. Bilim, çevre, ekoloji modern dünyada yadsınamayacak veya küçümsenemeyecek konulardı. Konsolos pasaporta damgayı bastı ve profesöre iade etti. Profesör Watson mektubu geri istemediğinden konsolosun masasının üstünde kaldı. Adam halsiz bir sesle, "Öyleyse size iyi avlar," dedi. İki gün sonra Kevin McBride, Paul Devereaux'un bürosuna girdiğinde ağzı kulaklarına varıyordu. "Bence artık elimizde," dedi. Surinam konsolosluğuna vize başvurusuna bulunan kişi tarafından doldurulmuş bir formu masanın üstüne bıraktı. Sayfanın üst başına pasaport boyutlarında bir fotoğraf yapıştırılmıştı. Devereaux'a ayrıntıları okudu. "Ya," dedi. McBride formun yanına bir de mektup bıraktı. Devereaux bunu da okudu. Adam sahtekarın biri. Medvers Watson adında hiçbir Amerikan pasaportu sahibi yokmuş. Dışişleri Bakanlığı bunda ısrar ediyor. Daha yaygın bir ad seçmeliydi. Bu hemen göze çarpıyor. Smithsonian'daki bilginler onu hiç duymamışlar. Kelebek dünyasında hiç kimsenin Medvers Watson'dan haberi yok. Devereaux gizli operasyonunu mahvetmeye çalışan ve istemeyerek de olsa düşmanı olan adamın fotoğrafına baktı. Gözlük camlarının arkasındaki gözler baykuş gözüne benziyordu. Çenesinin ucundaki seyrek kıllı keçi sakalı ise adamın yüzüne güç vereceğine daha da zayıf bir anlam katıyordu. "Aferin Kevin," dedi. "Çok parlak bir stratejinin ürünü. İşe yaradı. İşe yarayan her şey de haliyle parlak olur. Lütfen bütün ayrıntıları San Martin'de Albay Moreno'ya ilet. Çabuk harekete geçsin. Parbo'daki Surinam hükümetine de haber vermeli." "Hayır, onları işe karıştırma. Onları tatlı uykularından uyandırmaya gerek yok." "Paul, adam Parbo havalanına ayak bastığı an onu tutuklayabilirler. Bizim elçilikteki çocuklar pasaportun sahte olduğunu doğrulayabilirler. Surinamlılar da onu pasaport sahtekarlığıyla suçlayıp ilk uçakla geri gönderebilirler. İki deniz piyademizin eşliğinde tabii. Uçak iner inmez onu tutuklarız. Kodes'e girince de ne zarar görür ne de zarara sebep olur." "Kevin, beni dinle. Bu işin kolay olmadığını, dahası Moreno'nun ününü biliyorum. Fakat adamımızın üstünde tomar tomar dolar desteleri varsa Surinam'da tutuklanmaktan kurtulabilir. Burada da bir günün içinde kefaleti öder, sonra sır olur." "İyi ama o Moreno tam bir hayvan Paul. En kötü düşmanının bile onun eline düşmesini istemezsin." "Sen o Sırp'ın bizim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. Paranoyasının da öyle. Programının ne kadar yoğun olduğunu da, maruz olduğu tehlikenin sona erdiğini, tamamen ortadan kalktığını bilmesi lazım. Yoksa benim ona bu kadar ihtiyacımın olduğu şu sırada işin içinden sıyrılır." "İma ettiğin işin ne olduğunu bana hala söylemeyecek misin?" "Hayır Kevin, henüz söyleyemem." Yardımcısı omuzlarını silkti, mutsuzdu ama itaat edecekti. "Tamam, vicdanın senin, benim değil." Bürosunda tekrar yalnız kaldığında Paul Devereaux kendisiyle Potomac'ın arasındaki yeşilliğe bakışını dikerek "Sorun bu ya," diye düşünüyordu. Yaptığı işle vicdanını uzlaştırabilir miydi? Buna mecburdu. Büyük iyiliğe karşı daha önemsiz kötülük. Sahte pasaportlu meçhul adam kolay ölmeyecekti. Acı çekmeden ölmeyecekti. Ama son derece tehlikeli sularda yüzmeyi seçmişti. Bu onun kararıydı. 18 Ağustos günü Amerika yaz sıcağıyla kavruluyor, ülkenin yarısı da denizlerde, nehirlerde, göllerde ve dağlarda serinlemeye çalışıyordu. Güney Amerika'nın kuzeyinde kıyının arkasındaki buram buram tüten balta gilmemiş ormanlarda %100 oranındaki nem, güneşin eseri olan 38 dereceye bir 10 derece daha katıyordu. Surinam nehrinin denizin 15 kilometre uzağındaki kahverengi sularının kıyısında dizili, parbo doklarında sıcak elle tutulur bir yorgan gibi antrepolarla rıhtımların üzerine örtüyordu. Köpekler güneşin batımına kadarki saatleri soluyarak geçirmek için en koyu gölgeli köşeleri arıyorlardı. İnsanlar da ağır ağır dönen vantilatörlerin altında oturuyorlar, vantilatörlerin kanatları rahatsızlığın nedenine sadece biraz yer değiştirtiyordu. Akılsızlar şekerli suları, gazozları ve kolaları yuvarlıyorlar, bu ise susuzluğu ve vücutların su kaybını arttırıyordu. Deneyim sahibi olanlar aksine buram buram tüten şekerli çaylara rağbet ediyorlardı. Bu delilik gibi gelebilir ama 200 yıl önce İngiliz İmparatorluk kurucuları tarafından vücudun kaybettiği suyu en çabuk yerine getiren yöntem olduğu keşfedilmişti. 1500 tonluk Tobago Starship'i nehirden yukarı doğru yol aldı. Gösterilen rıhtıma yanaştı ve karanlığı bekledi. Havanın biraz serinlediği gün batımında Avrupalı diplomat Ronald Proctor adına taşınan bir sandığın da dahil olduğu gemi yükü kıyıya indirildi. Sandık alınmasını beklemek üzere antreponun telli bir çitle ayrılmış bölümüne nakledildi. Paul Devereaux genel anlamda terörizmi, özellikle de mutlaka aynı tip olmayan Arap ve İslam dünyası tarafından üretilen tipini araştırmaya yıllarını vermişti. Terörizmin, FANO'nun, dünyanın sefilleri dediklerinin yoksulluğuyla, yoksunluğundan kaynaklandığına dair Batı'nın süre gelen sızlanmasının boş gevezelik olduğuna çoktan kanaat getirmişti. Çarlık Rusyası'nın anarşistlerinden 1916 İras'ına, Irgun'la Stern Gang'ından Kıbrıs'ın EOKAS'ına, Almanya'daki Bader-Meinhof grubuna, Belçika'daki CCC'ye, Fransa'daki Aksiyon Direkte, İtalya'daki Kızıltugaylara, tekrar Almanya'daki Kızıl Ordu fraksiyonuna, Japonya'daki Renko Sekkevun'a ve Peru'daki Aydınlık Yoldan geçerek, Ulster'daki Modern İRA'ya veya İspanya'daki ETA'ya varıncaya kadar bütün bu ortamlarda terörizm rahat yaşayarak büyümüş, eğitim, gerçekten baş döndürücü bir kibir ve keyif düşkünlüğüne sahip orta sınıf teröristlerinin kafasında doğmuştur. Hepsini araştırmış olan Devereaux bu prensibin bütün liderleriyle işçi sınıflarının savunmacılığına soyunanlar için geçerli olduğu sonucuna vardı. Aynı şey Orta Doğu ile Batı Avrupa'da, Güney Amerika'da veya Güneydoğu Asya'da da aynen böyleydi. İmad Mugniyah, George Habbaş, Ebu Avas, Ebu Nidal ve diğer Ebu'ların hepsi bir gün bile aç kalmamışlardı. Çoğunun üniversite diplomaları bile vardı. Devereaux'un teorisine göre bir lokantaya bomba koyup bunun sonucu olan görüntülere keyifle bakabilenlerin hepsinin ortak bir özellikleri vardı. Nefret etmeye korkunç bir istidat. Bu genetikti. Önce nefret geliyordu. Hedef sonra gelebilirdi ve genellikle geliyordu. Harekete geçiren neden de nefret etme yeteneğinin yanında ikinci sıradaydı. Bu Bolşevik devrimi ulusal kurtuluş veya birleşmeyle çözülme ya da bini aşkın değişik şekli olabilirdi. Kapitalist karşıtı veya dini coşku olabilirdi. Ama ne olursa olsun nefret hepsinden önce geliyordu. Bunu neden, arkasından da hedef izliyor, daha sonra yöntemler, son olarak da mazeret geliyordu. Lenin tarafından kandırılanlar da bunu her defasında yutuyordu. Devereaux, El-Kaide'nin liderliğinin de bu modele tıpatıp uyduğu kanısındaydı. Kurucuları Suudi Arabistanlı bir inşaat milyoneri ve Kahire'den uzman bir doktordu. Amerikalılarla Yahudilere duydukları nefretin laik kökenli mi olduğunun, yoksa dinsel coşku tarafından mı tetiklendiğinin önemi yoktu. Amerika ile İsrail'in tamamen yok olma dışında onları yatıştırmak veya hoşnut etmek için yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Devereaux'a kalırsa hiçbiri Filistinlilere araç ve mazeret olmak dışında umursamıyordu. Amerika'dan yaptıklarından dolayı değil, ne olduğu için nefret ediyorlardı. Solcu göstericiler geçerken White'ın pencere masasında oturan yaşlı İngiliz casusu anımsadı. Göstericilerin arasında Lenin'in ölümünü hala içlerine sindiremeyen ak saçlı İngiliz sosyalistleri, ileride bir gün bir ipoteğe başvurup muhafazakarlara oy verecek genç İngiliz erkekleriyle kızları, sonra da üçüncü dünyadan gelmiş kalabalık öğrenci grupları vardı. Casusların ustası, sizi hiçbir zaman bağışlamayacaklar demişti. Bunu hiçbir zaman beklemezsen hiçbir zaman da hayal kırıklığına uğramazsın. Ülken suratlarına çarpılmış bir tokat. Onların yoksul olmalarına karşın zengin, güçsüz olmalarına karşın güçlü, aylak olmalarına karşın gayretli, geri kafalı olmalarına karşın girişimci, şaşkın olmalarına karşın hünerli, otur da bekle tutumlarına karşın yapabilen, gelişmemiş olmalarına karşın hamlecisin. Bir demagogun ortaya çıkıp Amerikalıların neleri varsa sizden çalınmıştır demeleri yeter. Hemen inanacaklardır. Fanatikleri Shakespeare'in Caliban'ı gibi aynaya bakar ve gördükleri karşısında öfkeden kudururlar. Dipnot: Caliban, Shakespeare'in Fırtına adlı oyunundaki karakterlerden biri, şeytanla cadının oğlu olan yarı insan ve deforme yaratık. Öfkeleri nefrete dönüşür, nefretle bir hedef gereksinir. Üçüncü dünyanın işçi sınıfı sizden nefret etmez, nefret edenler sözde entelektüellerdir. Sizi bağışlayacak olsalar kendi kendilerini suçlamaları gerekir. Nefretleri şu ana kadar silahtan yoksundu ama bir gün o silahları elde edeceklerdir. O zaman da savaşmak zorunda kalacak ya da öleceksiniz. Hem de onar onar değil, on biner on biner. 30 yıl sonra Devereux ihtiyar İngiliz'in çok haklı olduğunu düşünüyordu. Ülkesi Somali, Kenya, Tanzanya ve Aden'den sonra yeni bir savaşın içindeydi. Bundan haberi yoktu. Hükümet kurumunun deve kuşlarıyla dolu oluşu trajediyi daha da vahimleştiriyordu. Cizvit ön cephede savaşmak istemiş ve isteği yerine getirilmişti. Şimdi sahip olduğu yetkiyle bir şeyler yapması gerekti. Verdiği karşılık Peregrine projesi oldu. UBL ile pazarlığa oturmak ya da bir sonraki saldırıdan sonra yanıt vermek niyetinde değildi. O saldırıdan önce ülkesinin düşmanını yok etmeye çalışmak niyetindeydi. Peder Javier'in yaptığı benzetme uyarınca hamle yapmak için mızrağını kullanmak niyetindeydi. Bıçağın ucu menzile girinceye kadar beklemek değil. Sorun şuydu, hamleyi nereye yapacaktı? Afganistan'da bir yere değil, nereye? Onun için 10 metre ötesiydi. Ne zaman ise 30 dakika sonrası. Bir saldırının yaklaştığını biliyordu, hepsi biliyordu. Beyaz Saray'daki Dick Clark, büronun Hoover binasındaki karargahında Tom Pickard, Langley'de üst katta George Tenet hazırlık durumundaydılar. Sokakta büyük bir şeyin hazırlandığı fısıldaşılıyordu. Bilmedikleri neresi, ne zaman ve nasıldı? Ve kötü kişilere sormalarını yasaklayan kaçık kurallar yüzünden öğrenecekleri de yoktu. Artı ise bildiklerini inceleyip karşılaştırmanın reddedilmesi. Paul Devereux hepsinin yüzünden öyle hayal kırıklığına uğramıştı ki, Peregrine planını tasarlamış ve ne olduğunu kimseye söylemeye yanaşmamıştı. Genel anlamda terörizm ve özellikle El-Kaide hakkında okuduğu on binlerce sayfadan sonra sislerin arasından sürekli olarak bir tek tema sıyrılmıştı. İslamcı teröristler Mogadishu'yla Dar es Salaam arasında birkaç Amerikalı'nın ölmesiyle yetinmeyeceklerdi. Usame Bin Laden yüz binler isteyecekti. Çoktandır ölmüş İngiliz'in kehaneti doğru çıkıyordu. El-Kaide liderliği bu rakamlar için sahibi olmadığı fakat elde etmeyi sürekli umduğu bir teknoloji gereksiniyordu. Afganistan'ın mağaralar ağında ki bunlar kayaların içindeki basit delikler değil, laboratuvarlar da içeren yeraltı labirentleriydi, mikroplar ve gazlarla deneylerin başladığını Devereux biliyordu. Ama kitle imha yöntemleriyle aralarında hala dağlar vardı. Dünyadaki bütün terör grupları gibi El-Kaide içinde yakutlardan bile değerli bir şey vardı. Çekirdeksel bölünmeye elverişli malzemeler. Bir düzine katil grubundan herhangi biri bir nükleer aygıtın temel elementini elde etmek için canını vermeye ve çılgınca risklere atılmaya hazırdı. Ultramodern, temiz bir savaş başlığı olması hiç gerekli değildi. Aksine ne kadar basit, radyasyon diliyle ne kadar kirli olursa o kadar iyiydi. Teröristler kendi mahalli teknisyenleri düzeyinde bile yeterli plastik patlayıcıya sarılmış yeterli bölünebilir elemanın yeterli kilometre karelik bir alanda New York büyüklüğünde bir şehri bir kuşak boyunca oturulamayacak hale getirecek kadar öldürücü radyasyon salacağını biliyorlardı. Radyasyona hedef olup kısa zaman sonra ölecek yarım milyon insan da cabası. Aradan 10 yıl geçmiş, yeraltı savaşı pahalı ve yoğun olmuştu. Daha yakın tarihte Moskova'nın da desteğiyle Batı şu ana kadar savaşı kazanmış ve ayakta kalmıştı. Her ne zaman bir uranyum-235 veya plütonyum parçasının özel bir satışa konu olacağı duyulsa, bunu satın almak için baş döndürücü paralar harcanıyordu. Eski Sovyet Cumhuriyetleri Moskova'nın arkasında bıraktığı radyoaktif maddenin her gramını teslim ettiler. Mahalli diktatörler de Nunn-Lugar Anlaşması'nın şartları bağlamında çok zenginleştiler. Ama kayıp olan hala fazla, çok fazla madde vardı. Paul Devereux, Langley'de kendi mini karşı terörizm bölümünü kurduktan hemen sonra iki şey öğrenmişti. Birincisi, saf ve silahlarda kullanılabilir kalitede 50 kilo uranyum-235'in Belgrad'ın kalbindeki gizli Vinka Enstitüsü'nde bulunduğuydu. Milosevic iktidardan düşer düşmez Amerikan hükümeti bu uranyumu satın almak için pazarlığa başladı. Üçte biri, yani yaklaşık 15 kilo kadarı bir bomba için yeterli olacaktı. İkinci öğrendiyse Milosevic'in yakını olan zalim bir Sırp gangsterinin hükümet çökmeden önce memleketten çıkmak istediğiydi. Bir kamuflaj, yeni belgeler, koruma ve izini kaybettireceği bir yer istiyordu. Devereaux bu yerin hiçbir zaman Birleşik Amerika olamayacağını biliyordu. Olsa olsa bir muz cumhuriyeti olabilirdi. Devereaux katile bir anlaşma önerdi. Sırp katil ise bir fiyat öne sürdü. Söz konusu bedel işbirliğiydi. Belgrad'dan ayrılmasından önce uranyum 235'in baş parmak tırnağı büyüklüğünde bir örneği Vinka Enstitüsü'nden çalındı. Kayıtlarda tam 15 kilosunun kayıp olduğunu belirtmek üzere değiştirildi. Silah tüccarı Vladimir Bout tarafından tanıtılan kaçak Sırp, 6 ay önce elindeki parçayı ve kalan 15 kiloya sahip olduğunu belirten yazılı kanıtı teslim etmişti. Örnek El-Kaide'nin kimyagerine ve fizikçisine gitmişti. Ebu Habab adındaki bu adam bir başka çok kültürlü ve fanatik Mısırlıydı. Örneği usulüne göre test etmek için ihtiyacı olan donanımı elde etmek üzere Afganistan'dan ayrılıp Irak'a seyahat etmek zorunda kalmıştı. Irak'ta da bir başka nükleer program yürürlükteydi. Bu program silahlarda kullanılabilir kalitede uranyum 235 arıyor fakat bunun modası geçmiş bir yöntem olan 1945'te Oak Ridge, Tennessee'de kullanılan gibi kalutronlarla yapıyordu. Örnek büyük heyecan uyandırdı. Kanadalı zengin bir iş adamı tarafından çoktan ölmüş torunuyla ilgili trajik raporun dolaşımından sadece 4 hafta önce El-Kaide'nin uranyuma talip olduğu haberi geldi. Devereaux sakin kalmaya kendini zorladı. Ölüm makinesi olarak Predator, yani avcı adını taşıyan pilotsuz bir yüksek irtifa uçağını kullanmak istemiş ama bu Afganistan'ın hemen dışında yere çakılmıştı. Enkazı şimdi Amerika'ya dönmüştü. Ancak şimdiye kadar silahsız olan pilotsuz uçak bir Hellfire roketle silahlandırılacak, şöyle ki ileride hedefi stratosferden görmekle kalmayıp un ufakla edebilecekti. Fakat bu dönüşüm çok uzun sürerdi. Paul Devereaux planını hazırladı. Diğer silahlar geliştirilirken işi ertelemek durumunda kaldı. Ancak hazır oldukları zaman Sırp, Kavaheri, Atıf, Zubaydah'la ve fizikçi Ebu Habbab'la buluşmak üzere Pakistan'da Peşaver'e gitme davetini kabul edebilirdi. Yanında silahlar da kullanılmaya elverişli olmayan 15 kilo uranyumu getirecekti. Yellow Cake işi görürdü. Bu %3 oranında rafine izotop 238 normal reaktör yakıtıydı. Gerekli olan %88 rafine olanı değil. Yaşamsal önemi olan bu toplantıda Zoran Zilic kendisine yapılan bütün yardımların bedelini ödeyecekti. Aksi halde Pakistan'ın El-Kaide yanlısı öldürücü gizli polisi ISI'ye yapılan bir tek telefonla yok edilecekti. Aniden fiyatı ikiye katlayacaktı ve yeni fiyatı kabul edilmediği takdirde oradakileri kalkıp gitmekle tehdit edecekti. Devereaux'un oynadığı kumara göre bu kararı verebilecek tek bir kişi vardı ve kendisine danışılması gerekecekti. Uzaklardaki Afganistan'da o telefona UBL yanıt verecekti. Ta yukarılarda da uzayda yol alan Ulusal Güvenlik Ajansı'na bağlı bir dinleyici uydu telefon sinyalini alacak ve 3 metre çarpı 3 metrelik bir alan içinde hedefi saptayabilecekti. Telefonun Afganistan ucundaki adam bekleyecek miydi? En ölümcül düşlerini gerçekleştirmesine yetecek miktarda uranyum sahibi olup olmadığını öğrenmeye duyduğu merakı frenleyebilecek miydi? Belucistan kıyısı açığındaki nükleer denizaltı USS Columbia'dan bir tek Tomahawk füzesi fırlatılacaktı. Füze bir yandan havada yol alırken küresel pozisyon verme sistemi KPVS, artı arazi eğri eşleşmesi AEE ve dijital sahne eşleşmesi bölge korelasyonu DSEBK tarafından programlanacaktı. 3 kılavuz sistemi o füzeye o 3 metrekareye kadar rehberlik edecek ve cep telefonunun bulunduğu alanın tamamını Peşaver'den o telefonu bekleyen adamla birlikte unufa gidecekti. Çünkü Devereaux için sorun zamandı. Zil için Peşaver'e hareket edeceği, Rus'u almak için Ras el Kaymah'ta mola vereceği zaman giderek yaklaşıyordu. Zil için paniğe kapılıp nasılsa aranan bir adam olduğu gerekçesiyle anlaşmalarının geçersiz olduğunu bildirmesi hiç işine gelmezdi Devereaux'un. İntikam gönüllüsünün durdurulması ve büyük bir olasılıkla yok edilmesi gerekliydi. Daha önemsiz kötülüğe karşılık daha büyük iyilik. Tarih 20 Ağustos'tu. Bir adam Curaçao'dan Paramaribo havaalanına gelen Hollanda KLM uçağından indi. Ama bu kıyının biraz daha aşağısında bir karşılama komitesini beklediği Profesör Medvers Watson değildi. Doklarda bir sandığın beklediği Amerikalı diplomat Ronald Proctor bile değildi. Gelen bir tatil oteli için uygun yer arayan İngiliz girişimci Henry Nash'ti. Amsterdam'dan alınmış vizesiyle gümrük ve sınır kontrol noktasından hiçbir güçlükle karşılaşmadan geçti ve şehre gitmek üzere bir taksiye bindi. Şehrin en iyi oteli olan Torre Rica'da kalmak isterdi ama orada gerçek İngilizlerle karşılaşmak tehlikesi olduğundan Dominiet Straat'taki Krasnopolski'ye gitti. Odası en üst kattaydı ve doğuya bakan bir balkonu vardı. Şehre bir göz atmak için oraya çıktığında güneş arkasına düşüyordu. Odasının yüksekliği gün batımını çekilir kılan hafif bir esinti sağlıyordu. Çok uzaklarda doğuda 100 kilometreden fazla bir uzaklıkta ve nehrin diğer yakasında San Martin'in balta girmemiş ormanları onu bekliyordu.